Ayrım 22.
Öğretmenimiz Zekai Bey son padişahın Vahdettin olduğunu söylüyordu. Sultan Vahdettin Boğaz'da bir İngiliz savaş gemisine binip kaçmış. Zekai Bey'in derste söylediği bu sözlere çok şaşmıştım. Çünkü Mustafa Kemal sanki Abdülhamit'i tahtından indirip atmış da cumhuriyeti öyle kurmuş gibi boyuna Abdülhamid'in istibdat, baskı yönetiminden, zorbalığından, kötülüğünden söz ediliyordu. Abdülhamit o denli çok eleştiriliyor, yeriliyordu ki ben onu tahtından yeni düşürülmüş sanıyordum. Oysa Abdülhamit o tarihten 15 yıl önce düşürülmüş, ondan sonra da iki padişah daha gelmiş. Son halifenin Vahdettin olduğunu Zekai Bey'den öğrenince pek şaşmıştım. Peki ama son padişah Vahdettin'di de neden saldırı okları ona çevrilmemiş, cumhuriyetin bütün eleştirileri, yergileri, cumhuriyet kurulmadan 15 yıl önce tahtından indirilmiş olan Abdülhamit'e yönelmişti? Ben bu soruyu büyüdükten sonra da uzun yıllar kendi kendime sordum, şu sonuca vardım. Her devrim güç kazanmak, gücünü sürdürmek için ille de bir şeye karşı olmalıdır, karşı olmak zorundadır. Karşı olacağı bir şey bulunamazsa güçsüz kalır. Zayıf bir şeye karşı gelmişse kendisi de zayıf, güçsüz kalır. Mustafa Kemal, saltanat yönetiminden cumhuriyet yönetimine geçiş demek olan siyasi devriminin karşısına son halife Vahdettin'i almış olsaydı, hedefi güçsüz olduğu için devrim de güçsüz, heyecansız kalmış olacaktı. Onun için Mustafa Kemal, cumhuriyetin karşısına yüzyıllar boyu sürmüş olan saltanat ve halifelik kurumunu ve bu kurumun en kuvvetli son temsilcisi olan Abdülhamit'i aldı. Düşman gemisine binip kaçan Vahdettin, cumhuriyetin saldırı hedefi olmak için çok entipüften kalıyordu. İşte bu yüzden bütün düşmanlıklar Abdülhamit'e yönelmişti. Öyle ki ben o yaşta Mustafa Kemal'in Abdülhamit'i devirerek iktidara geldiğini, son padişahın Abdülhamit olduğunu sanırdım. Niçin 1917 devrimi güçlü bir devrimdir? Çünkü çok güçlü burjuva sınıfına karşı gelmiş ve o güçlü sınıfı yenmiştir. Kendisine çürük çarık bir hedef olan siyasi hareketler adlarına devrim deseler de güçleri hedeflerinin gücü oranında olacağından gerçek bir devrim olamazlar. Çekirdekçi. Okul bahçesine kuru yemişçiler, kağıt helvacılar, simitçiler, karamelacılar, türlü yemişçiler dolardı. Hiçbir gün onların yanına sokulamazdım. Yemiş alacak param yoktu. Bir gün yemişçilerin önünden geçerken arkamdan biri adımı seslendi. Dönüp baktım. Önümdeki cemekanlı, saplı teneke kutu içinde tuzlu fıstık, leblebi, kabak çekirdeği, kuş lokumu satan bir adam. Satıcı önünde cemekanlı teneke kutusu duvarın dibindeki gölgeye çömelmişti. Yanına yaklaşınca tanıdım. Çürüklük tekkesinin şeyhinin küçük oğlu. Muhittin ağabey diye sokuldum. Çok severdim onu. Ama bir tuhaf oldum onu böyle görünce. Bana bir kağıt külah dolusu tuzlu fıstık verdi. O okuldayken alabildiğim tek yemiş budur. Türkiye'nin büyük değişim dönemiydi. Değerlerin allak bullak olduğu günlerdi. Bu allak bullaklıkta insanların yerleri birden değişmişti. Toplum daha yerli yerine oturmamıştı. Aradan yıllar geçtikten sonra Muhittin ağabeyi levazım subayı üniforması içinde görecektim. Kamil Çavuş. Onu ilk Süleymaniye'deki evimizde görmüştüm. Taştan ekmeğini çıkarır dedikleri tipten bir insandı. Hiç kimseden iş istemez ama işsiz de kalmaz. Nasıl yapar, eder, hiç yoktan kendine bir iş yaratır, geçinir. Kastamonuluydu. Kimsesi olmadığını söylerdi. Hiç evlenmemişti. Babam ona Kamil Çavuş dediği için biz de öyle derdik. Ne olduğunu bilmiyorum ama babamın ona büyük bir iyiliği olmuş. Her işimize canla başla koşardı. Ama babam da onu sever, sık sık ortalarda görünmeyince arayıp sorardı. Tanıdığımız zaman Kamil Çavuş'un bir atı vardı. Bu atla yemiş iskelesinde yük taşırdı. O zamanlar atla yük taşıyıcılar çoktu. Bu işten canı sıkılırsa Kamil Çavuş uzak bir yerlerden atıyla odun getirir satardı. Odunu daha çok Kemerburgaz'dan, oralardan bir yerlerden getirilirdi. Kamil Çavuş koskoca adamdı. Ama babam onu bir küçük çocukmuş gibi azarlardı. Bir iş tut, onda karar kıl, Kamil Çavuş. Nedir bu? İki günde bir iş değiştirirsin. Artık genç de değilsin. Sağlık var, sayrılık var. Har vurup harman savurma, para biriktir. Kamil Çavuş babamın her azarına, her sözüne, peki efendi baba derdi. Kamil Çavuş atını satmış, dört tekerlekli, camekanlı bir araba yaptırmış. Araba yapımcısına, kendi isteğine, anlatımına uygun yaptırdığından bu arabayı çok severdi. Arabasının tekerlekleri lastikliydi. Renk renk boyadı, gelin arabası gibi süsledi. Arabanın camekanındaki bölmelerde fındık, fıstık, leblebi, kabak çekirdeği, tuzlu fıstık, antep fıstığı, çam fıstığı, keçi boynuzu, badem, iğde, kuru üzüm, pekmezli sucuklar, ceviz içi, leblebi unu, kayısı ve erik kurusu, kuru incir gibi kuru yemişler, ayrıca kavanozlar içinde renk renk şekerler, leblebi şekeri, akide şekeri, badem şekeri, karamela, limon şekeri, niyet şekeri vardı. Kamil Çavuş bu yemişçi arabasını çemberli taşın dibine çekti. Çok sevdiği arabasını renk renk yapma çiçeklerle, renk renk fırıldaklar, balonlar, serpantin kağıtlarından yaptığı şeytan minareleri, krepon kağıtlarından yaptığı türlü türlü süslerle süsleyip püsledi, bezedi. Yemiş arabası öyle olmuştu ki önünden geçen yolcular bir süre durup seyretmeden gidemiyorlardı. Arabanın üstündeki o göz alıcı süsler, yaldızlı kağıttan fırıldaklar, o cümbüş, o balonlar ister istemez oradan geçenlerin dikkatini çekiyordu. Kamil Çavuş bu kadar süsle de yetinmez, geceleri biçim biçim renk renk kağıt fenerler yakardı. Bir de karpit lambası yakardı arabanın en üstünde. Arabanın altında bir fırın ocağı vardı. Kamil Çavuş bu ocakta tahta parçaları yakar, alttan gelen ısıyla fındık, fıstık, leblebi hep sıcak, taze dururdu. Ocağın bacası arabanın ortasından çıkar, karpit lambasının çiğ ışığı arasından titreşe titreşe dumanlar tüterdi. Çemberli taşın çevresi tıkış tıkış eski püskü yapılarla doluydu. Kamil Çavuş'un yemişçi arabasının önü her zaman bir bayram yeri gibi neşe dolu kalabalıkla cıvıl cıvıldı. Babam, "Artık evlen Kamil Çavuş," diyordu. "Olur efendi baba." "Olmaz," demesini bilmeyen insanlar vardır. Kamil Çavuş işte bunlardandı. Bir gün babam bizim evde Kamil Çavuş'a bağır bağır bağırıyordu. "Ne yaptın arabayı?" "Sattım efendi baba." "Kaça sattın?" "Pazarlık etmedik, öyle verdim." "Nasıl öyle verdin? Para almadın mı?" "Almadım." "Para almayınca ona sattım denir mi? Hey eşek Kamil Çavuş." Kamil Çavuş korka korka anlatıyordu. "Arabayı verdiğim adam topal, karısı da verem. İki de çocuğu var efendi baba." Suçlu çocuk gibi başı önündeydi Kamil Çavuş'un. "Acıdım, verdim arabayı. Kazanınca parasını ödeyecek, parça parça. Sermayesi olmadığından yemişleri de bıraktım kendisine." "Hey eşek Kamil Çavuş, herif seni bir güzel kazıklamış." Sonraları çok düşündüm. Kamil Çavuş niçin babamın azarlamalarına katlanırdı? Niçin sırasında kendi işini bırakıp babamın her işine koşardı? Onun babamdan hiçbir çıkarı umduğu yoktu. Öyleyse neden? Sonraları doğru ya da yanlış bir yorum buldum buna. Kimi kimsesi yoktu Kamil Çavuş'un, ana baba yüzü görmemiş. Bu eksikliğin acısını hep duymuş, hiç giderememiş. İstiyor ki onun da bir babası olsun. Bütün babalar gibi kendisine durmadan öğütler versin, onu boyuna azarlasın. O da ondan çekinsin, korksun. Bütün yaşamı soğuk, rutubetli, karanlık han odalarında geçen Kamil Çavuş, yabancılık çekmediği bu sıcak aile ortamında babası yerine koyduğu, babamın azarlamalarından bile mutlu olurdu. Arabasını verdiği o topal, Kamil Çavuş'a hiç para ödemedi. Ama Kamil Çavuş'un canını sıkan, arabasının parasını alamamaktan çok daha başka bir şeydi. Bu adama arabasını bir tek koşulla vermişti. Arabanın süsleri, bezekleri duracak, yenilenecekti. Oysa topal arabaya hiç özenmiyordu. Balonları patlamıştı, kağıt fenerleri yanmıştı, yırtılmıştı. Kağıt süslerin, çiçeklerin güneşten renkleri atmıştı. Kamil Çavuş yaşamın tadını çıkarmasını bilirdi. Hiç kızmazdı. Hep gülümserdi, gözlerinin içi gülerdi. Bir zaman sokaklardan cam kırıkları, kağıt, bez kırıntıları toplayarak geçindi. Odun kömürcülüğü yaptı. Pazarcılık yaptı, yani pazar yerinde yemiş sebze sattı. Bıkınca bir işten onu bırakıp başka bir iş yapıyordu. Onun yaptığı, hayır yaptığı değil, yarattığı ilginç işlerden biri şudur. Ama bu işi anlatmadan önce Kamil Çavuş'un bir özelliğinden söz edeyim. Kendi dediğine göre onda öyle bir özellik varmış ki köpekler onu çok severler. Hiç tanımayan en azgın köpek bile saldırmak şöyle dursun. Kamil Çavuş'u görünce kuyruk sallamaya başlarmış. Kamil Çavuş zengin evlerinin bulunduğu sokaklarda sabahtan akşama dek keyfince gezip dolaşıyor. Yollarda cins köpekler görüyor. Bunlardan hangisini en çok severse onu alıp yaşadığı han odasına getiriyor. Birkaç gün sonra da gazetelerde kayıp köpek ilanı çıkıyor. Kayıp köpeğin tanımı bulduğu köpeğe uyuyorsa Kamil Çavuş köpeği götürüp sahibine veriyor. Gazetedeki ilan şöyledir. Falan yerde filan cins fişmekan adlı bir köpeğim kayboldu. Bulup getirene 100 lira verilecektir. Kamil Çavuş bir zamanda yağcılık yaptı. Kasaptan çok ucuza kemik satın alıyor. Bu kemikleri odasındaki maltız ocağı üstündeki kazanda kaynatıyor. Kazanın üstü 3 parmak kalınlığında yağ tutuyor. Kamil Çavuş en temiz, en hilesiz, en katkısız yemeklik yağın bu yağ olduğunu söylerdi. Sonraları Kamil Çavuş yağcılıkla köpekçiliği birleştirdi. Şöyle ki, İstanbul sokaklarında bakımsız, pis, hastalıklı, yaşlı ama cins, çok değerli pek çok köpek varmış. Kamil Çavuş bu köpeklere acırdı. Onları alır odasına getirirdi. Köpekler çoğaldığı için artık han odasına sığmıyordu. Tahtakale'den çakmakçılara çıkarken köşede yangından arta kalmış taştan bir yapı yıkıntısı vardı. Kamil Çavuş oraya yerleşti. O yıkıntıya 4-5 büyük oda yaptı. Her odada 8-10, 10-15 köpek vardı. Hasta köpekleri bakıp iyileştiriyordu. Yine kasaplardan kemik topluyor, kaynatıyor, çıkan yağı satıyor, kaynamış kemikleri köpeklere veriyordu. Ayrıca köpeklere et suyundan kepek lapası yapıp veriyordu. Kamil Çavuş'ta her cins köpek vardı. Ünü yayılmıştı. Özel arabalarıyla zengin kadınlar onun o yıkıntı yerinin kapısına gelip ondan cins köpek satın alıyorlardı. Yaşlanmıştı. Sık sık hastalanıyordu. Köpeklerinden başka kimsesi yoktu. Babam arardı, giderdi, yine azarlardı. Hey Kamil Çavuş, itlerin içinde yaşanır mı böyle? Kamil Çavuş gülerek, benim itler dışarıdakilerden iyidir, derdi. Evlenip çoluk çocuğa kavuşmadın da, hey Kamil Çavuş. Subay olduktan sonra ben de gittim Kamil Çavuş'un yerine. Odalardaki köpeklerini gördüm. Bir aralığa da zincirlerle gerçek bir kurt bağlanmıştı. Bundan kurt köpeği dölü alıyordu. Kamil Çavuş yaşamının son 20 yılını köpeklerinin arasında geçirdi. Hastalandı, öldü. Bir iki gün sonra öldüğü ancak öğrenilmişti. Cesedi köpeklerin arasındaymış. O köpekler ki canlı insanı bile parçalarlar, aç kalınca mezar bile açarlar. Kamil Çavuş'un cesedini odadan almak çok çok zor olmuş. Çünkü o yırtıcı köpekler Kamil Çavuş'un yanına kimseyi sokmuyorlarmış. Ressam olacağım. Ressam olacağım diye tutturdum durup dururken. Bizim evde, dahası çevremizde ressam nedir pek bilen yok. Hoşa gitmedi ressam olmak isteyişim. Davutpaşa Ortaokulu'na giden Fevzi ağabeyden öğrenmiştim resim yapmasını. Zekai Bey de beğenince resimlerimi artık iyice ressam olmaya karar verdim. Zekai Bey iyi havalarda resim dersi için bizi Süleymaniye Camisi'nin avlusuna götürürdü. İki ders üst üste Süleymaniye Camisi'nin resmini yaptım. Zekai Bey çok beğendi bu resmi. Çaresiz ressam olacaktım. İlkokullar arası resim sergisine koyacağım bu resmi diyordu Zekai Bey. İnsan nice uğraşsa, çabalasa, bozuk düzen bir toplumda kendine yön veremiyor, istediği uğraşa giremiyor. Ressam olamadım. Ama içimde gizli kalmış bu isteğin etkisiyle olacak, yıllar sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne girip 2 yıl öğrenim gördüm orada. Sınıf arkadaşlarım. Harp okulunda, fen tatbikat okulunda, daha sonra da arkadaş olduklarımın kimisini unuttum. Karşılaşınca onları ya hiç tanımıyor ya da zorlukla tanıyabiliyorum. Ama Kanuni Sultan Süleyman İptidaiye Mektebi'nin, İstanbul 7. İlkokulu, 3. sınıfındaki arkadaşlarım tıpkı o gün oldukları gibi gözümün önünde. Kastamonulu İrfan en iyi arkadaşımdı. Bana en çok yakınlık gösteren İrfan'dı. İlkokuldan sonra galiba okuyamadı. Şimdi Babi Ali'nin büyük gazete dağıtımcılarından biri. Bir zamanlar beni tanımazdan bile geldi. Benim eski günlerime, arkadaşlarıma anlaşılması zor, sıkı bir bağlılığım vardır. Onun içinde sık sık hayal kırıklığına uğramışımdır. Muzaffer vardı. Tombalak biri olandı. Toparlak burnunun ucu kırmızıydı. Burnundan sulu sümük hiç eksik olmazdı. Dudağının üstüne doğru iner çıkardı sümüğü. Okulumuzun tam karşısındaki medresenin bir odasında otururlardı. Onu da çok severdim. Bir gün beni evine de götürmüştü. Benden ya 1 ya 2 sınıf sonra subay çıkmış. Onu 3. sınıftan sonra hiç görmemiştim. Yıllar sonra 6-7 Eylül faciasının arkasından beni bir korkunç olayların düzenleyicisi, sorumlusu diye Harbiye'deki cezaevine attıkları zaman Muzaffer'i karşımda gördüm. Askeri cezaevi müdürü binbaşıydı. Ne kötü davrandı ne de iyi. Biz derslere başladıktan bir zaman sonra sınıfımıza bir çocuk geldi. Malatyalı Hadi. Türkçe konuşamıyordu bile. Çat pat biliyordu Türkçeyi. Bir gün bir uçak gürültüsü duyduk. Hadi pencereye koşup baktı dışarı, bağırmaya başladı. Tagara geçi, tagara geçi. Arkadaşlar çok alay ederlerdi Hadi ile. Bu olayların etkisinde kalarak büyük bir aşağılık duygusu içinde kalan Hadi, çok kısa zamanda sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Böyle olacağını Zekai Bey daha önce söylemişti. Siz şimdi alay ediyorsunuz ama göreceksiniz Hadi en çalışkanınız olacak. Doğulu çocuklar zeki olur, çalışkan olur. Aşağılık duygusunun insanı yükseltmekte itici, fırlatıcı, yükseltici etkisi olduğunu çok gördüm. Bunu kendimden de biliyorum. Ama aşağılık duygularını yenemeyen, kendi kendilerine yenilenler için bunun tam tersi de oluyor. 3. sınıftan beri arkadaşlığımızın sürdüğü yalnız Salih'ti. Zekai Bey'den en çok dayak yiyen oydu. Hiçbir derse bir kez bile zamanında gelmedi. Biz sıralarımıza oturduktan, öğretmen kürsüye geçtikten sonra ağır ağır girerdi içeri. O da sümüklüydü. Sümüğü burundan iner iner sonra fırt diye çekerdi içeri. Kocaman, eski, tabanı birkaç kez pençelenmiş ayakkabılar giyerdi. Babasının ayakkabısı olacak. Yürürken fırt fırt çıkardı ayakkabının topuğu ayağından. Çorabının yırtık topuk deliği görünürdü. Eşine rastlanmayacak denli soğukkanlıydı. Askeri okulda, lisede, harp okulunda, fen tatbikat okulunda onunla birlikte okuduk, birlikte staj yaptık. Kıtaya çıkınca birlikte çalıştık. Salih, dev gibi iri kemikli bir delikanlı oldu. İçine kapanıktı ama derinde çok renkli, parlak bir dünyası vardı. Onu çok, çok severdim. Arkadaş olarak elimden geleni hep yaptım ona. Salih'in çok zengin bir babası, amcası olduğunu çok sonradan öğrendik. Yağ tüccarı olan babasından, zengin akrabalarından büyük miras kalmış dediler. Gel zaman git zaman benim işlerim bozuldu da bozuldu. Salih'ten 200 lira borç aldım. Borcumu zamanında ödeyemedim. O zaman Beyoğlu'nda Bursa sokağında bir fotoğraf stüdyom vardı. Salih bir akşam geldi. Yine borcumu verememiştim. Birlikte dışarı çıktık. İstiklal Caddesi'nde geziyorduk. Salih bana hesap dersi vermeye başladı. Sen hesabını bilmiyorsun. Hesap bilmenin nasıl olduğunu anlattı durdu yol boyunca. Ona sınavda cebir dersinden verdiğim kopyayı düşünüyordum o anlatırken. Boyunu anlatıyordu. Şöyle yapmalıymışım, böyle davranmalıymışım. Onca yıllık arkadaşımın bu denli uzun konuştuğunu daha önce hiç görmemiştim. Aslında Salih haklıydı. Ben hesap biliyordum ama hesabımı bilmiyordum. Hesabımı bilsem ondan 200 lira borç almazdım. Alınca da zamanında öderdim. Anlatıyordu Salih. Tek kelime söylemeden onu dinliyordum. Anlatılmaz bir buruksu acılık içindeydim. Sezinlediğime göre Salih konuştukça rahatlıyordu, boşalıyordu. Belki yıllarca söyleyip isteyip de içinde birikmiş olanları boşaltıyordu. O zaman ikimiz de 38 yaşındaydık. Salih'le 10 yaşımızdan beri arkadaştık. Salih konuştukça 28 yılda içimde oluşmuş, tatlı, güzel, iyi bir şeyin parçalandığını, dumanlaşıp uçtuğunu duyuyordum. Arkadaşlarımdan bir de Feridun vardı. Sınıfın en iyi giyineni, en bol para harcayanı. Un kapanındaki bir evde oturuyorlardı. Sonra onu da askeri lisede gördüm, havacı subayı oldu. Bu Feridun ordudan erken ayrıldı. Sivilken de yine pek şıktı, hariciyeciler gibi giyinirdi. Yıllar sonra onu bir sabah bir yolda gördüm. Şaşkın şaşkın bir adres soruyordu. Konuştuk. Artist ve şarkıcı organizatörlüğü yapıyormuş. Anadolu kasabalarına oyun kumpanyası götürüyormuş. Az ötede içinde şarkıcı kadınlar dolu bir eski otobüs duruyordu. Feridun bu otobüsten inmiş bir şarkıcı kadının evini aramaktaydı. Adresi bulamadı. Bindi otobüse. Bu kez giyimi şık değildi ama şıklığa özenmişti. Süleymaniye Camisi'nin müezzininin oğlu sınıfta benden daha iyi tecvitle Kur'an okurdu. Esmer, yüzü Halep çıbanı izli bir oğlan. Gözlerini kapar, ağzını çarpıtır, tıpkı Arap aksanıyla ağdalı ağdalı heceleri gırtlaktan çatlata çatlata Kur'an okurdu. Bilinçaltı. Arkadaşlarımızdan İhsan adlı bir çocuk vardı. Sınıftaki öğrencilerin en uzunuydu, sarı, sipsiri bir oğlan. Her adımda sağa sola yalpalayarak yürürdü. Üçüncü sınıfta bir ders yılı birlikte okuduğumuz İhsan'ı bir daha hiç görmedim. Onu hatırlamam için hiçbir neden de yoktu. Üzerimde ne olumlu ne olumsuz bir etkisi vardı. Kendisini de adını da unutmuştum. Aradan 47 yıl geçtikten sonra eski deyişle beni dehşete gark eden, şaşkınlığa boğan bir olay oldu. Beni böylesine şaşırtan olay bilmem size de şaşırttı gelecek midir? 10 yaşımdayken İhsan'la bir sınıftaydık. Pek konuşmazdık bile. Adını da kendini de unutmuştum. Nedenle anlatılırsa anlatılsın ben o çocuğu hatırlayamazdım. Ama 50 yaşımda bir gece sabaha karşı rüyamda o sarsak yürüyüşlü İhsan'ı gördüm. Adının İhsan olduğunu da rüyamda hatırladım. Uyandım, o gece artık uyuyamadım. Bilinçaltının nasıl bir giz dolu gömüt olduğuna şaşıp şaşıp kaldım.